Ayrım 6.
Fatih ve Fetih. Hiç kuşkusuz İstanbul'un fethinin büyük etkileri arasında ölmekte olan bir dünya başkentinin yükselmesi ve Balkanlara yerleşen bir Müslüman imparatorluğun biçimlenmesi vardır. Bu olay beklense, korkulsa, tahmin edilse bile ilk anda kolay hazmedilecek gibi değildi. Ayrıca bunun hazmının sadece Batı Hristiyan dünyası için değil, Doğulular için de mesele olduğunu unutmayalım. Macarlar bir Haçlı seferi tertiplemeye kalkıyorlar. Papa, Hristiyan milletleri alarma geçiriyor, birleşin diyor. İtalya korkular içerisinde, zaten bir müddet sonra güneyde topuğun ucu olan Puglia eyaletinde Otranto'ya Gedik Ahmet Paşa çıkacaktır ve orada istila hakkında anlatılan şeylerin çoğu farazidir, bunu bilelim. Ayrıca bunu sadece Müslüman düşmanlığına bağlayamazsınız. Bu Hristiyanları birleştirmek için bir propaganda tekniğidir. Yani orada sözde yüzlerce kişinin katledilmesi, din değiştir, değiştirmezsen öldürürüz gibi tehditler bugüne kadar tarihçiliğin dilinde yaşamıştır. Asıl önemli olan tarihçilerin bunu muhakeme etmemesidir. Yoksa o devirde bu gibi haberlerin yayılması gerekirdi. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Şu kadarını söyleyelim, Batı'da bu kadar etki uyandıran Fetih olayı yanı başımızdaki Akkuyunlu Devleti'nde resmi tarih olan Kitab-ı Diyarbakırriye'de hiç değinilmeden geçiştirilmiştir. Yani adeta negatif bir üslup söz konusudur. Niçin? Çünkü İstanbul'un alınışı mühim bir olay ve Akkuyunlulara değil rakip hanedana nasip olmuştur. Ayrıca tabii unutmayalım, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Kommen sülalesinin yönettiği ve 1204'te Haçlı felaketinden sonra kurulan Trabzon Pontus İmparatorluğu hanedanı ile akrabadır. O yüzden de geleceğin Safevi Şah İsmail'i baba tarafından ünlü Müslüman Türkler, ana tarafından da Mavi İmparatorluk Komnenos kanı taşımaktadır. Kendisi Kommenlerin torunudur. Evet, böyle bir devletin de tabii Osmanlı hakimiyetini pek hoş karşılamayacağı açıktır. Ama şunu söyleyelim ki, iç Hristiyan dünyanın içinde bir takım kuvvetler yeni hükümdarlarla ve yeni hükümetlerle bir an evvel temasa geçmeyi kendileri için ehven görmüşlerdir. Bu çok mühim bir olaydır. Zaten bir müddet sonra da yıkılan Altın Ordu Devleti'nin yerine kuzeydeki Kıpçak Türk Devletleri arasındaki kavgadan çıkan hanedan idaresindeki Kırım Hanlığı, paçayı kurtarmak için derhal Osmanlı Devleti ile bir ahitname yaparak, düpedüz bir sözleşme hükümranlığı kurarak Osmanlı'nın etkisini tanımayı yeğe tutmaktadır. Bu olaydan sonra 1475'ten sonra Kırım Yarımadası'nın Kefe ve Sudak'a kadar uzanan önemlice bir bölümü doğrudan doğruya bir Osmanlı sancağı olarak merkeze bağlanacaktır. Üst tarafları da vasal, bağımlı, statüdeki Kırım Hanlığı'nın yönetimine bırakılacaktır. Yine aynı şekilde 1461-63 arasında Balkan Fütuhatı tamamlanmıştır. Arnavutluk ve Bosna'nın fethi nedir? Kalabalıklara bazı şeyleri yazıyla ve sözle anlatmanın imkanı yoktur. Bu çok doğaldır. Tarih kağıtla ve sözle olmaz, coğrafyayı bilmek gerekir. Onun için genç kuşaklarımıza tavsiyem ne yapıp edip buraları görmeleridir. Yanya'nın, İşkodra'nın, Bosna'nın engebeli arazisini gördüğünüz zaman bu fütuhatın ve bunu tamamlayan diplomasinin ne kadar ustaca ve ileri tekniklere dayandığı anlaşılır. Osmanlı Devleti artık bir arbiter mundi, yani dünya hakemi ve dünya kuvvetidir. Bunda tartışılacak bir şey yoktur ve gerçek anlamda 15. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı cemiyetinin evrensel anlamda imparatorluk misyonunu hem de şuurlu bir şekilde yüklendiği devirdir. Papalık bu yeni hükümdarla artık barbar, baş belası bir Müslüman hükümdarla münasebete geçmenin yararı olmadığını anlamıştır. Bu kendi kendini aldatmadır ve Papa 2. Pius bir mektup yazmaktadır. Hristiyan ol, Hristiyan olduğun takdirde dünyanın hakimi zaten sen olacaksın demeye getiriyor. Bunun için sana gereken şey aynen kelime şudur: Aquae Pauci, birazcık su. Yani vaftiz olmasını öneriyor. Vakıa bu mektubun gönderildiğine dair bir delil yoktur. Fakat müsveddeleri ve ana teması esas itibariyle arşivlerde bulunmuştur ve vardır. Tabii ki Fatih'in buna iltifat etmesine imkan yoktur. Burada şöyle bir münakaşa çıkıyor: Fatih aslında Hristiyandır deniyor. Hayır, öyle şey olmamıştır. Ama hiç şüphesiz ki Fatih Sultan Mehmet bizim anladığımız anlamda, yani oğlu 2. Bayezid gibi, sofu, torunu Yavuz Sultan Selim gibi bir hükümdar değildir. Yani şüphesiz itikadı vardır ama herhalde davranışında ve üslubunda bu kadar koyu değildir. Nitekim idealisti boyunca kozmopolit davranışlara çok meyletmiştir. Kendisi Fazlullah'ın hurufileriyle yakın ilişkideydi. Burada bunun üzerinde çok fazla duramayız. İran'dan neşet eden bu garip tarikatın en büyük özelliği tıpkı Yahudi Talmud kabalistleri gibi ebcede ve rakamlarla harfler arası ilişkilere dayanarak bir takım kehanet ve yorumda bulunmasıydı. Ama bütün bu söylemin etrafında her dinden ve mezhepten insanları da etrafında toplamıştı. Bu kozmopolit yapılı hareket padişahın da duyduğu sempatiyle belki de mensubiyetle büyüme istidadı göstermişken aslen bir devşirme olan hem de Hristiyan ruhban bir aileden gelen Mahmut Paşa ki kendisine sonradan veli unvanı verilmiştir bu hareketi şiddetle ve kanla bastırmıştır. Kanla da pek diyemiyoruz ateşle bastırmıştır. Adam yakmak İslami gelenekte pek olmayan bir yöntemdir herhalde eski kültürden tebarüz etmişti. Onun Fatih Sultan Mehmed'in yaptığı sürgünler dolayısıyla getirilip yerleştirdiği halkın tepkisini yatıştırması, Karaman eyaletinden yapılacak sürgünleri bir nebze önlemesi takdir toplamıştır. Ayrıca o zamanlar devlet devamlı bir savaş ekonomisi içinde olmasından dolayı bazı dergah, zaviye toprakları Miriye Padişah tarafından alınıyordu. Bunu kısmen önlemesi, onu geniş halk zümreleri, bilhassa ulema, meşayih, tarikat erenleri, dervişleri arasında çok sevilen bir kişilik haline getirmiştir. Fatih maalesef bu sadrazamı katletmek konumunda kalmıştır. Çünkü arada tatsız olaylar geçmiştir. Bu olaydan sonra bilhassa halk kendisine veli unvanını vermektedir ve Mahmut Paşa menkıbesini içeren el yazmaları herhalde Osmanlı el yazma edebiyatının en kalabalık kısmını meydana getirir ve zamanımıza kadar da ulaşmıştır. Bugün bile herhangi bir şarkiyatçı, herhangi bir tarihçi bu yazmaları gayet kolay bulabilir. Fatih çok büyük bir hükümdardır, büyük bir politikacıdır, büyük bir kültür adamıdır. Bizim için de öyledir. Tarihçinin yorumlaması ve değerlendirmesiyle büyük adamlar illa zamanında büyüklükleri anlaşılan ve buna göre sevgi gören kimseler değildir, olmayabilir ve bu vakıa bunun tipik bir örneğidir. Çünkü Fatih bir imparatorluk inşa etmektedir ama şunu da ifade edeyim ki 6 asırlık imparatorluğun tarihi içinde sadece ana vatanımız Anadolu'yu değil, Türkiye'nin dışında kalan Osmanlı ülkelerinin de içtimai, dini, kültürel yapısını en çok değiştiren hükümdar Fatih Sultan Mehmet'tir. Bunun böyle olduğunu bilmek gerekir. Fatih bir Rönesans senyörüdür. Rivayetler kendisinin çok lisan bildiği etrafındadır. Bu boş bir söz değildir. Mesela Trezepuntus Giacomo Languishi diyor ki onun kadar Helen kaynaklarını iyi okuyan yok. Burada abartma payı olabilir ama besbelli Rumca bilmektedir. Bu gibi kaynakları okuttuğu zaman en azından pek tercümeye ihtiyaç duymamaktadır, anlamaktadır. Geniş bir kelime hazinesi vardır. Latince için aynı şey söylenmektedir. Arapça, Farsçayı bildiği zaten malum çünkü o da hanedanın birçok üyesi gibi şairdir. Bu yazdıklarından anlaşılmaktadır. Kendisinin coğrafyaya ve tarihe çok meraklı olduğu açıktır. Troya ile çok ilgilenmiştir. Tabii o zaman Troya bulunmuş bir yer değildi ama tahminen o günkü asırda çok bilgi edinmektedir. Çok iyi tanıdığı bir dünya bölgesi de hiç şüphesiz İtalya'dır. Haritayı ezbere bilmektedir ve gelecekte ölmese mutlaka fethedeceği bu kıtayı adam akıllı tanımaktadır. Zaten başkentteki Venedik, Cenova elçileri olan Baglio'nun ve Podesta'nın raporlarından bunun böyle olduğu anlaşılmaktadır. Fatih kadar İtalya'ya ve İtalyan kültürünü tanıyan bir Osmanlı hükümdarı, bırakın Şark'ta, Garp'ta da böyle bir hükümdar yoktur. İtalya her yerdeydi, Kahire'deydi, İskenderiye'deydi, İran'daydı, Doğu Anadolu'daydı tabii ama hiçbiri doğulu hükümdar Fatih kadar bu kültürü ve dünyayı tanımadı. Ama o dünyanın da aslında iktisadiyatının kökünü eriten Fatih Sultan Mehmet'tir. İstanbul'un alınışı, Akdeniz adalarının yani Eğriboz adası, Semadirek vesaire kontrol altına alınışı, bilhassa Karadeniz kolonilerinin 1463'te Pontus'un ortadan kalkışı ve Kırım'ın 1475'te tamamen ele geçirilip kontrol edilişi, Eflak Boğdan'da hakimiyetin tesisi, Adriyatik üzerinde Osmanlı şemsiyesinin kurulması, Venedik'in klasik büyük imparatorluğunun sonunu getirdi. Oradan itibaren artık Venedik Cumhuriyeti'nin inhitatından bahsedebiliriz. Bundan dolayı Fatih Sultan Mehmet hakkında yazılan müspet yazılara, değerlendirmelere rağmen belki de Fatih Batı dünyasında en çok korkulan, nefret edilen yöneticidir. Milli tarihimizde Fatih, Batı ile Doğu'nun dengesini kuran, devlet ve milletimizi bilhassa kültürümüzü müesseseleriyle Batı'ya açan mübeşşirlerin başında sayılmalıdır. Burada önemli şunu belirtmek isterim, Fatih Batı'ya karşı kompleksi olmayan Doğulu'dur. Bu tip bir insan bırakın devlet adamlarımız arasında, zamanımızın aydınları arasında bile çok az bulunur. Doğuludur ve aynı zamanda da Batı'yı sever ve bilir. Bu nedenledir ki 15. yüzyıl Türk İmparatorluğu kendisinden sonraki devirlere göre bile çok daha becerikli bir kültürel atmosferden geçmektedir. Bunu imparatorluğun inşasında da gözlemek mümkündür. Bazı vakaların üzerinde duralım. Mesela Venedik'in 1204'te Roma İmparatorluğu'nda Bizans'ta tesis ettiği hakimiyeti Fatih sona erdirmiştir. Cenova lehine bir denge politikası gütmüştür. Tabii ki Cenova da erimektedir. Fatih inanılmaz bir biçimde Avrupa devletlerinin iç hayatı ve kültür hayatı hakkında bilgi edinmektedir. Nihayet çok açık bir şekilde görülmektedir ki Fatih sadece mekanlarla yaygınlığıyla ilgilenen biri değil, zamanlarla da ilgilenmektedir. İmparatorluğun muasır yazarları Kritovulos ve sonradan Kemal Paşazade'nin de değindiği gibi başkentine eski Yunan-Roma heykellerini getirmekte, bunlar meydanlara dikilmese bile eski Yunan-Roma tarihi hakkında kendisinin etrafında İtalyan-Rum müşavirler bulunmaktadır. Fatih'in cemiyetinde yerli tarihçimiz Tursun Bey, Doğu Roma'dan Kritovulos ve Languşi gibi diğerleri bir arada bulunmaktadır. Ayrıca şu kadarını ifade edeyim, başkentin Musevilerinden Haham Kapsali de yazdığı tarihte Fatih'i göklere çıkarmakta ve bu dönemi tasvir etmektedir. Başkent bir kültürel amalgam halindedir. Bu kadarı da yetmiyor, büyüyen imparatorluk emperyal ideolojisini ortaya çıkarmaktadır. Nasıl mı? Bizim bu tarihe kadar kuruluşundan itibaren Osmanlı Devleti'nin olaylarını, harplerini, gelişimini ele alan çağdaş vakainamemiz yoktur. İlk defadır ki bu vakainameler 2. Murat Han'ın son zamanlarında yani babası ve bilhassa Fatih devrinde ortaya çıkmaktadır. Osmanlı tarih yazıcılığının, historiografisinin gerçek anlamda doğuşu ve ilk gelişmesi Fatih Sultan Mehmet Han devrine ait bir olgudur ve bu yazılan tarihte artık bir imparatorluk ideolojisini gözlemek mümkündür. Demek ki bir yerde yeni bir düzen, yeni bir dünyaya bakış, yeni bir yaşam biçimi gelmektedir. Fatih saray protokolünü tespit etmektedir, vezirleriyle artık yemek yememektedir. Babasından kalma adeti bırakarak divana başkanlık etmiyor, divan görüşmelerini kafesten izliyor. Fatih Rum patrikhanesine hürmet gösteriyor, imtiyazlar veriyor çünkü artık o bir Roma imparatorudur. Bunu zaten sırf o değil, Türk tarihçiler de yazıyor. Trapezuntus gibi, Kritovulos gibi tarihçiler de Roma tahtına geçen Fatih'in Roma Kayzeri olduğunu, kendisinin zamanındaki tarihçiler ve kendisinden sonra gelen İbni Kemal, Kemal Paşazade gibi tarihçiler de bunu söylüyor. Roma tahtına oturmuş diyor ve Bizans'ın son yönetici hanedanlarını yani ünlü aristokratlarını da katlettirmesini buna bağlıyor. Çünkü bu devlette bu etkileri kaldırmakta ve eski mirasla kendisi oturmaktadır. Fatih, gökteki güneş nasıl tekse, dünyada da tek devlet, tek din olmalı sözünü söylemiştir. Bu evrensel bir nazariyedir, bu ünvanı her zaman kullanmaktadır. Bizzat Ortodoks Kilisesi'nin de Roma ismini kullanması, Rum Ortodoks olması bu evrensellik ile ilgilidir. Bu evrensellik hiç şüphe yok ki doğuda da batıda da kolay kabul edilmez. Ama millet sözde kabul etmese bile zihnen bunu kabul etmiştir. Buna göre hareket etmektedir. Zaten başka çare de yoktur. 15. yüzyılda bütün Türk tarihi adeta bu imparatorluğun kuruluşunu doğurmak için gelişmiş gibidir. Yani nasıl ki Rönesans bir yerde Batı medeniyetinin bütün eski köklerinin kristalize edildiği bir dönem ise, aynı dönemde 15. yüzyılda Türk dünyasının, Şark dünyasının bütün elemanlarının, bütün oluşumlarının adeta kristalize olduğu bir dönemdir. Bundan sonra tarih Osmanlılık etrafında şekillenmektedir ve bizim tarihimizde, Türklerin tarihinde, Müslüman milletlerin tarihinde ne Osmanlılığa yakınsa o bundan istifade etmiştir, ne de onun uzağında kalmışsa kendisine çöküş beklemektedir. Volga'nın kuzeyinin macerası böyledir. Dünyayı aydınlatan, bir zamanlar en azından 3 asır ilmi ve kültürel sahada dünyayı aydınlatan Endülüs'ün hazin, trajik macerası da böyledir. Osmanlı mutfağı. Geçmiş devirlerde nasıl besleniyorduk? Osmanlı Türk mutfağı denen müessese nedir? Evet, Osmanlı Türk mutfağı bir müessesedir, bir ananeler toplamıdır. Hiç şüphesiz ki bu konudaki tetkikat zayıftır. Çünkü iş öyle hanım ninemizin, annemizin pişirdiği patlıcanla veya hazırladığı tatlıyla anlaşılacak gibi değildir. Maalesef yapılan tetkiklerin bir kısmı böyle bir yöntem ve muhtevaya dayanır. Bazı üstadların, mesela Stefanos Yerasimos, rahmetli Süheyl Ünver Hoca, dostumuz Turgut Kut gibi kimselerin vesikalara istinaden hazırladıkları çalışmaların bu konuda aydınlatıcı olacağını söyleyebiliriz. Ama hiç şüphesiz muazzam bir Türk mutfağı tarihi yazılmamıştır. Esasen bunu yazmak da öyle kolay bir iş değildir. Beynel milel bir çabayı gerektirebilir. Günümüzde sıkça karşılaştığımız yanlışlardan bir tanesi Osmanlı Türk mutfağını İstanbul'a hasretmektir. Bu çok tutarsız bir yaklaşımdır. Büyük mutfaklar öyle bir şehrin veya başkentin mutfak zenginliğiyle anlaşılır bir vakıa değildir. Bugün Fransız mutfağının Paris veya Versailles'la sınırlı olduğunu zannedenler çok yanılırlar. Gerçi zannedemezler, çünkü Fransızlar böyle bir yanlışlığı önleyecek araştırmayı, envanteri çoktan ortaya koymuştur. Diğer ünlü mutfak olan Çin mutfağı içinde durum buna yakındır, ama bizde maalesef imparatorluğumuzu meydana getiren eyaletlerin ve şehirlerin mutfakları hem anane olarak hem bugün yaşayan kalıntılar ve de bazı vesikalar değerlendirilmediğinden bu mutfaklara dair tahmini yaklaşımların çok yanlış olduğunu görüyoruz. Mesela zeytinyağlıyı Egeliler bilir ve zeytinyağını kullanırlar. Anadolu bunu bilmez denir. Çok yanlış. 17. asır kadı sicillerine göre kadının lonca temsilcileriyle fiyat tespit ettiğini biliyorsunuz. Bir şehre gelen kadı hem orada yargıçtır hem de belediye reisidir ve belediye reisi olarak yaptırdığı en önemli işlerden birisi de çok alınıp satılan hevaici zaruriye denen malzemeye nar koydurmaktır. Nar defterinde Rugan-ı Zeyt diye zeytinyağının adı geçiyor. Yani öyle bir iki yerde de değil. Dediğim yer Ankara'dır. Ankaralılar zeytinyağını Ege gibi olmasa da kullanıyor. Zaten Deniz Alp'in Türk Yahudi mutfağı üzerine yazdığı Dina'nın Mutfağı adlı kitapta da görülüyor. Sütle eti bir arada yasaklayan Yahudi koşer kuralına göre tereyağla et pişmez. Türk Yahudileri bu nedenle bulundukları yer Ege bölgesi olmasa da mutfaklarında zeytinyağı kullanıyorlar. Diğer halk da zeytinyağını kullanıyor. Demek ki o zamanın 20 bin nüfuslu Ankara'sında zeytinyağı bir takım kalabalığın kullandığı bir şeydir. Pekala, anlaşılıyor ki Ankaralılar zaten yemek pişirmeyi ve yemeği severler. Zeytinyağlı yemeklerden de kendilerini mahrum etmemişlerdir. Elbette bunu Aydınlılar, Saruhanlılar, Manisalılar kadar kullanmıyorlar ama belli ki o mutfağa zeytinyağı girmiş. Sonra bilhassa Ramazanlarda Arabistan'dan ve başka Arap ülkelerinden gelen cins cins yiyecekleri İstanbul'da görüyorsunuz. İstanbullu Kayseri pastırması yiyor. Bu nereden geliyor? Kayseri'den geliyor ve çok iyi biliyoruz ki Kayseri'den bu gibi mahsulat sevk ediliyor. Dahası var, bir takım yerlerde başka vilayetlerden gelen sabun kullanılıyor. Yani bunlar yiyecek maddeleri değil ama zaruri maddelerdir. Tabii ki en yaygın şey Türkiye gibi bir ziraat ülkesinde ama buna rağmen iklim dolayısıyla bazı ahvalde sebzenin kıt bulunduğu bir bölgede çok önemli olan turşudur. Turşu Anadolu'nun bütün bölgelerinde yer yer ve kendine has özelliklerle kurulur. En önemli unsurlardan birisi de tahıla dayalı baklavalardır. Vakıa Osmanlı mutfağında ve İstanbul zevkine rağmen insanlar Halep'in, Şam'ın baklavasını da sever, ararlardı ama... Ama her vilayetimizin ve şehrimizin kendine has bir baklavası vardır ve bunların kendine has bir lezzeti vardır. Dolayısıyla bizim Türk mutfağı dediğimiz şey mazide bir zenginlikti, bugün ise eriyor. Geldiğimiz bölgelere bakarsak ne Orta Asya'da ne de İran'da bu kadar zengin ve leziz mutfak bulunmadığı anlaşılıyor. O zaman burada ne yaptık? Muhtemelen reçel gibi veya diğer sebzelerin kullanımı gibi bazı konularda Anadolu'da yaşayan milletlerin bir payı vardır. Mesela Ermeni mutfağının herhalde balık konusunda Helenlerin ve diğer sahillerde yaşayanların bir katkısı vardır. Hiç şüphe yok ki çok erken başlayan ve uzun devam eden Balkan hakimiyeti bir takım anane ve adetler gibi mutfağın da geçmesini sağlamıştır. Oralara bazı şeyleri bıraktığımız gibi muhtemelen oralardan da bazı pişirme tekniklerini almışızdır. Ama bu bir muamma değildir ve görünen gerçek bugünkü Küçük Asya'nın etraf ülkelere göre halen çok zengin bir mutfağa sahip olmasıdır. Bu nasıl olmuştur? İşte bu bir muammadır. Bunu çözemiyoruz ve kolaylıkla anlayamıyoruz. Hiç şüphesiz ki pişirme teknikleri, depolama teknikleri, saklama teknikleri itibariyle eski mutfağımızı terk ediyoruz. Bugünün insanı maltız kullanmıyor. Maltızı bizim çağımızdaki insanlar bile bilirler. Niçin kullanılmıyor? Çok mu zor? Bugünün insanı artık toprak kapları da kullanmıyor. Kolayına geliyor belki çelik tencerede yemek pişirmek. Nihayetinde bugünün insanı yemek yapmayı büyük bir külfet ve angarya olarak düşünüyor. Halbuki bilmiyorlar ki bu özendiğimiz Batı kültüründe bir meziyettir. İyi yemek yapmak bir kültür göstergesidir. Herhangi bir entelektüelden çok daha fazla takdir edilen kişidir iyi bir aşçı. Zengin bir mutfakta yetiştiğimiz halde analarımız, ninelerimiz bu mutfağı tatbik ettikleri halde onların torunlarının kız veya erkek olsun bu külfetten kaçınmalarını bir kayıp olarak görmeliyiz. Mutfağı bırakalım. Amacımız zaten pek o da değil. Bu şehirler nasıl besleniyor? Hiç şüphe yok ki imparatorluğun küçük şehirleri etrafındaki bağlar, bahçeler, bostanlar, çok yakındaki tahıl depoları, değirmenler kolayca ulaşılabilen kaynaklardır. Zaten küçük şehirlerde mezbaha da yoktu. Çiftlikte veya evde kesin yapılırdı. Bu şehirlerde yemeği pişirmekte, yemekte vakit geçirilen ve dikkat edilen, insanların iltifat ettiği biri uğraştı. Bizim bunu bilmemiz lazım ama karşınızda büyük bir şehir var. İstanbul aşağı yukarı miladi 4. asırdan beri dünyanın büyük şehriydi. Ne Avrupa'da böyle bir şehir vardı ne de henüz Asya'da. Asya'da Bağdat gibi, sonraları İsfahan gibi şehirler İstanbul'dan çok sonra inkişaf etmişlerdir. Nüfusları ondan sonra artmıştır. Tabii oralarda da benzer problemler vardı. Bu şehirler için tarihçiler tarafından yanlış olarak milyonla nüfus takdir ediliyor, o zamanlar için bu şehirde 1,5 milyon insanın yaşaması mümkün değildir. Çünkü buralar altyapı bakımından, kanalizasyon sistemi bakımından, sağlık bakımından son derece nüfusun idamesi mümkün olmayan yerlerdi. Dolayısıyla birkaç yüz bin kişi çok nüfus sayılıyordu. Bunların tahılı nereden geliyordu? Unu, buğdayı, eti nereden geliyordu? Sebzesi, meyvesi nereden geliyordu? İşte buna imparatorluklar, mecburi tekel sistemi dediğimiz, bazılarına zorla verilen taşımacılık sistemiyle sağlamışlardır. İstanbul'un tahılı, unu, buğdayı Dobruca'dan gelirdi. Süt ürünlerinin, yağ ve peynirin Kırım'dan geldiği anlaşılmaktadır. Çünkü onun arkasındaki steplerde hepimizin bildiği gibi süt elde edilmektedir. Bu ürünler Kırım'ın kendi imkanlarıyla deniz yoluyla nakledilebilmektedir. O yüzden de mesela Kefe Liman ve Sancağı Kırım Hanlığı'na değil doğrudan İstanbul'a bağlıydı. Kefe Sancağı'nda kara borsaya yani istifçiliğe ve kaçağa karşı çok feci tedbirler alınmıştır. Çünkü bizim mecburi tekel yoluyla taşıttığımız şeyleri Akdeniz'in tüccar devletleri bilhassa 16. yüzyıldan sonra batıya aktarmak için kaçak ticaretle geliyorlardı. Yani biz tekelle mesela buğdayı 10 liraya taşıtıyoruz, yabancı tüccar 11-12 lira veriyor.